Ayrım 11, Diptekiler, Peter Benchley, sayfa 169. 10 gemi bir de Darren'inki Havana'dan 24 Temmuz 1715 Çarşamba günü yola çıktı. Filoda 2000 kişi, resmi sayılara göre de 14 milyon değerinde bir servet vardı. Bunun gerçek değerinin 30 milyonun üstünde olduğunu sanıyorum. Hava 5 gün iyi gitti. Bu sürede onların açık denize çıkmış olduklarını düşüneceksiniz ama yanılıyorsunuz. Bu gemiler saatte 7 mil yapabiliyorlardı. 5 günde Florida'ya ancak gelebilmişlerdi. Şimdi Sebastian'la Vero Beach'in bulunduğu yerler arasındaydılar. Bilmeleri imkansızdı ama Havana'dan ayrıldıklarından beri bir kasırga güneye doğru kayıyor, onlara giderek yaklaşıyordu. Onlara yola çıktıklarının 6. gününde ulaştı kasırga. Bir pazartesi gecesi. Sabahın ikisinde de canlarına okuyordu. Deniz şahlanıyor, doğudan esen rüzgar onları batıya, kayalara doğru sürüklüyordu. Ubia durmadan rota değiştiriyordu ama durum umutsuzdu. Sanırım Dare bilinçli olarak Ubia'yı dinlemeyen tek kaptan oldu. Belki Ubia'ya güvenmiyordu, belki de çok iyi bir denizciydi. Her neyse El Grifo'nun burnunu diğer gemilerden daha kuzey doğuya yöneltti ve kurtuldu. Sanders yalnız başına mı devam etti diye sordu. Hayır, Havana'ya döndü. Korsanlar onu hala kaygılandırıyordu. Herhalde gemisi epey hasar görmüştü. Bunu onarmadan İspanya'ya gitmek istemiyordu. Ve şimdi... Tris muzip muzip gülümsedi. Olay çapraşıklaşıyor. Havana'ya döndükten sonra Dare ya da El Grifo'da ne olduğu üzerine yazılı hiçbir belge yok. El Grifo'da kaptanı da ortadan kayboluyor. Sanders belki de İspanya'ya yalnız gitmeye çalışmıştır dedi daha sonra. Olabilir ya da bir süre Havana'da bekledi, kendini unutturdu. Sonra gemisinin adını değiştirdi, başka bir filoya katıldı.
Gale neden böyle yapsın diye atıldı.
Nedenler var ama dikkat edin, size anlattıklarım birer gerçek. Bundan sonrası yalnızca tahmin.
Tris bardağından bir yudum içki aldı.
Dare'nin gümrük bildiriminde gösterdiğinden çok daha değerli mallar taşıdığını biliyoruz. Yoksa Ubia'nın yanına katılmaya asla kalkışmazdı. İspanya'ya götürdüğü şey her neyse, bunu kendisinden ve kralın Küba'daki adamından başka bilen yoktu. Bundan eminim. Dare'nin Havana'ya gittiğinde yetkililere filonun tümüyle battığını, El Grifo'nun da onlarla birlikte sulara gömüldüğünü söylediğini varsayalım. Dare gemiyi saklar, ortalık yatıştıktan sonra da tek başına yola çıkabilirdi. Gemidekiler de onun olurdu.
Sanders aşırı bir varsayım bu dedi.
Doğru. Söylediğim gibi henüz kesin bir şey bilmiyorum. Tek kesin şey tarih. Bulduğumuz paranın üzerindeki tarih olaya uyuyor. Diğer deliller olumsuz. Bir daha hiç kimse Dare ya da El Grifo'dan haber almadı. O yıllarda buralarda Ubia'nınkilerden başka bir geminin battığı da rapor edilmedi. Söyleyebileceğim tek şey üzerinde EF baş harflerinin bulunduğu madalyonun gizli bir gemi yükünün parçası olduğu ya da gümrük bildiriminde yer almadığıdır.
Yalnızca Bermuda Adası yok ki dedi Sanders. Grifon başka bir yere de gidebilir. Florida, Bahama Adaları.
Mümkün ama kesin değil. Dare'nin çok iyi bir denizci olduğunu biliyoruz. Kötü havalarda yeniden Florida'ya gelmezdi bence. Fırtınalı mevsim başlamıştı. Bahama kanalı da çoktan tehlikelidir diye kullanılmıyordu. Eğer battıysa, eğer diyorum, burada batmıştır.
Peki neden buraya gelsin?
Zahmet edip de araştırırsanız dedi Truist, Dare'nin başka çaresi yoktu. Yeni dünyaya giden rota güneyden geçiyordu. İspanya kıyısından Azor Adaları, sonra da Doğu ticaret yollarının geçtiği okyanus. İspanya'ya giden yolsa kuzeyden geçiyordu. Amerika Birleşik Devletleri kıyısı, sonra doğuya dönüş. Çoğunlukla çıplak göze dayanan bir yolculuktu bu. Enlemleri, boylamları gösteren aygıtlardan yoksundular. Hava geldikten sonra Bermuda'yı göremeyecek kadar kötü olamazdı. Bermuda bir işaret feneri gibiydi. Buradan doğuya dönerlerdi. Tanrım, bu adada 300'den fazla gemi kalıntısı var. Hepsi de rastlantıyla batmadı.
Gemiyi çıkarma şansı var mı diye sordu Gale. El Grifo'nu demek istiyorum.
Gemiyi çıkartmak mı? Bunun için dua etmek bile boşuna. Ondan geriye hiçbir şey kalmamıştır. Bizim için mümkün olan şey ondan kalanı bulup çıkarmak.
Ama gemide ne olduğunu hiç kimse bilmiyor ki.
Doğru ama biz bu konuda bir adım attık. Orada bir şey var. Tris mutlu heyecanlıydı. Aslında onu siz buldunuz. Denizin dibindeki her neyse onu ilk önce siz buldunuz. Ne bulduğunuzu bilmiyordunuz. Ben söylemesem de bilmeyecektiniz. Bu yine de gerçekleri değiştirmez. Size şunu söyleyeceğim. Buradan gitmenizi istemiyorum. Dalıp da bir şeyler çıkarttığım takdirde bunun yarısı sizindir.
Sanders için bundan daha güzel bir öneri olamazdı. Kendini Truise borçlu hissetmeye başlamıştı. Ama bir şey söylemesine meydan kalmadı. Gale atıldı. Ama şunu kesinlikle bilmelisiniz ki uyuşturucu maddeler üzerine Bermuda yetkililerini uyaracağım.
Ah tanrım, Truise yumruğunu masaya indirdi. Aptallık etmeyin. Yetkililer hiçbir şey yapamaz.
Sanders Truise'in bu ani öfkesine şaşırmıştı. Onun öfkesinin konunun değişmesinden mi yoksa hükümete duyduğu hoşnutsuzluktan mı ileri geldiğini bilemiyordu. Truise Gale'e öfkeyle bakıyor, Sanders Gale'e yardımcı olabilmek istiyordu. Oysa Gale hiç de yardıma muhtaç gibi değildi. Truise hiç çekinmeden onun gözlerinin içine bakarak ''Bay Truise çok üzgünüm'' dedi, ''sizi sinirlendirdiğim için.'' Ama biz Bermudalı değiliz, birer turistiz. Hükümetinizin konuklarıyız. Onlardan neden hoşlanmadığınızı bilmiyorum. Ama biz David'le ben onlara uyuşturucu madde konusunda bilgi vermeliyiz. Buna zorunluyuz.
Kızım, bu uyuşturucu maddeleri ben çıkartırım. Ciddi konuşuyorum. Kloş'un bunlara sahip olmasını ben de sizin kadar istemiyorum. O pis herifi sevmem.
Gale'ın yüzündeki anlam yine değişmedi. Truise ayağa kalktı.
''Pekala, istediğinizi yapın. Nasıl bir aptallık yaptığınızı görün.''
Sanders ev sahibinin onların artık gitmesini istediğini sezmişti.
''Sen ne yapacaksın?'' diye sordu. ''Söylediğimi, İspanyol gemisini yetkililere bildirip dalma izni alacağım.''
''Ona ne at takacaksın?''
''İspanyol gemisi, o kadar.''
Yemeklerini kulübelerinde yemeye karar verdiler. Garsonun gelmesini beklerlerken Gale Bermuda telefon rehberini inceledi. Hükümetin çeşitli bürolarının, bakanlıkların listesi kocaman bir bölümü kaplıyordu. ''Ne aradığını bile bilmiyorum'' dedi genç kadın. ''Uyuşturucu maddelerin kontrolü falan diye bir büro yok.''
''Narkotik maddeler belki de polisi ilgilendiriyordur. Sen de herhalde polisle ilişkiye geçmek istemezsin.''
Sanders sustu.
''Anlamıyorum. Truise hükümetten neden hoşnut değil acaba?''
''Ben de anlamadım. Bilmiyorum. Ama bir şey var. Belki de kaptanın dediği gibi St. David adalıları kendilerini Bermudalı saymıyorlardır.''
''Hayır. Truise'in öfkesi bambaşka bir şey.''
''Gümrüğe ne dersin?''
''Efendim?''
''Gümrük bürosu canım.''
''Uyuşturucu maddeleri ülkeye sokmak isteyen yok ki.''
''Yok ama Kloş onları ülke dışına çıkartacak.'' Gale otel santralından gümrük bürosunu bağlamasını istedi. Bir ses karşılık verince yetkili bir kişiyle konuşmak için randevu istiyorum dedi.
Karşı taraftaki ses ne konusunda olduğunu sorabilir miyim dedi.
Bu, Gale bu soruya bir karşılık hazırlamadığı için kendi kendine küfretti. Kaçakçılıkla ilgili bir şey.
Anlıyorum, ne kaçırılacak?
Henüz ortada bir şey yok ama olacak. Telefondaki ses kuşkuyla doldu.
''Tam olarak ne ve ne zaman?''
''Bunu telefonda açıklayamam. Görüşebileceğim biri var mı?''
''Kiminle konuşuyorum acaba?''
''Ben...'' Gale adını söylemek üzereydi ki aklına Truise'in Kloş üzerine söyledikleri geldi. ''Çok acayip yerlerde adamları vardır. Karşı taraftaki sesin bir zenciye ait olup olmadığını düşündü. Adımı söylemesem daha iyi olur.'' Şimdi ses sapırsızdı.
''Evet madam. O halde bana Bermudalı olup olmadığınızı söyleyebilir
misiniz?'' ''Bermudalı değilim.''
''O halde turist bürosuna başvurmanızı öneririm.''
Karşı taraftan çıt sesi duyuldu. Telefon kapanmıştı. ''Doğrusu büyük bir başarı kazandım.'' dedi Gale. Parmağını rehberdeki hükümet büroları listesinde gezdiriyordu. ''Truise kime telefon etmem gerektiğini sormalıydım.''
''Sorsaydın da söylemezdi.'' Gale iki büroya daha telefon etti ama her seferinde de karşı tarafa yeterli bilgi veremediğinden ona turist bürosunu aramasını söylediler. Sonunda turist bürosunu aradı, müdürle görüşmek istediğini söyledi. Telefona cevap veren kadın, "Niçin aradığınızı sorabilir miyim?" dedi. "Elbette, kocamla ben buraya balayımızı geçirmeye geldik. Ne yazık ki başımızdan çirkin bir olay geçti. Bunu müdürle görüşmek istiyorum."
"Parayla bir ilgisi var mı?"
"Efendim, para, paranız mı kalmadı?"
"Yok canım, neden sordunuz?"
"Ah iyi, özür dilerim, bu soruları sormak adetimizdir. Bize sık sık telefon edip para isterler de."
"Hayır hayır, böyle bir derdimiz yok."
"Bir dakika lütfen." Karşıdaki kadın bir an telefondan uzaklaştı. Sonra "Saat 4'te gelebilir misiniz?" dedi.
"Evet."
"Adınızı alabilir miyim?"
"Oraya gelince söylerim. Teşekkür ederim."
Gale telefonu kapadı. Motosikletlerini South Road'dan Hamilton'a doğru sürdüler. Henüz trafik yoğunlaşmamıştı. Yine de Hamilton'dan dışarı çıkış gelişten daha kalabalıktı. Diz kapaklarına kadar inen kısa pantolonları, kısa kollu gömlekleri, kravatlarıyla iş adamları 125 cc motosikletlerine kurulmuşlardı. Çarşı işlerini bitiren kadınlar çocuklarını sepetlere oturtmuşlar, bisikletleriyle evlerine dönüyorlardı. Turizm bürosu Front Caddesi'nde Hamilton Limanı'na bakan pembe bir yapının ikinci katındaydı. Bu katı haber bürosuyla paylaşıyordu. David'le Gale motosikletlerini caddenin sol yanındaki iki arabanın arasına park ettiler. Ön tekerlekleri kilitlediler, caddenin karşısına geçebilmek için fırsat kollamaya başladılar.
"Acaba," dedi Gale.
"Efendim?"
"Söylemeye utanıyorum David. Ya görüşeceğimiz kişi bir zenci ise?"
"Bunu ben de düşündüm. Seni anlıyorum."
"Irk ayrımı yapan bir manyak gibi hissetmeye başladım kendimi. Ne zaman kara bir yüz görsem onu peşimizden kloş göndermiş sanıyorum."
Danışma memuru sevimli genç bir zenci kadındı. Onun masasına gittiler. "Gale, size sabahleyin ben telefon ettim," dedi. Duvardaki saate baktı. 4:10 geçiyordu. "Özür dilerim, bir parça geç kaldık. Trafik vardı."
"Adınızı söyler misiniz şimdi?" dedi danışma memuru.
"Elbette, Sanders, Bay ve Bayan Sanders."
"Müdür beyle görüşmeniz mümkün olmayacak. Kendisi bütün gün toplantılara katılıyor, işi başından aşkın. Sizi onun yardımcısıyla görüştüreceğim."
Genç zenci kadın yerinden kalktı. "Lütfen gelin." Odanın arka tarafındaki bir kapıya gitti. Açık duran kapıdan "Bay ve Bayan Sanders," dedi. David'le Gale'a içeri girmelerini işaret etti. "Bay Hall," dedi. Odadaki adam el sıkmak için doğruldu. 40 yaşlarında yanık tenli, ince yapılı bir beyazdı bu.
"Adım Mason Hall," dedi. "Lütfen içeri buyurun."
Sanders peşinden kapıyı kapadı. Gale'la beraber masanın karşısındaki sandalyelere oturdular. Mason Hall gülümsedi. "Sorun nedir?" şivesinden Amerika'nın doğusundan olduğu anlaşılıyordu. Sanders, Orange Grove açıklarındaki gemi kalıntısı hakkında ne biliyorsunuz?" dedi. "Goliath üzerine." Hall'a Gale'la yapılan saldırının ayrıntılarına girmeden, Trees'in orada bir İspanyol gemisi bulunduğunu düşündüğünü söylemeden her şeyi anlattılar. Konuşmanın sonunda Gale kocasına baktı. "Trees bizim buraya gelip sizinle görüşmemize karşıydı," dedi.
"Buna hiç şaşmadım. Trees'in hükümet yetkilileriyle anlaşmazlıkları olmuştur."
Sanders ne gibi diye atıldı.
"Ciddi şeyler değil. Üstelik de çok önce oldu. Her neyse, buraya geldiğinize memnun oldum. Hiçbir şey olmasa bile başınıza gelenler gerçekten güzel değil. Çok üzüldüm. Müdür beyin de sizden özür dileyeceğini biliyorum."
Sanders, "Bay Hall, bütün bunlar çok güzel, çok iyi," dedi. "Ama biz buraya sizlerin bizden özür dilemeniz için gelmedik ki."
"Elbette biliyorum."
"Ne yapacaksınız?"
"Bu akşam müdür beyle görüşürüm. Kendisinin bakanla görüşeceğinden eminim. İçişleri Bakanı dönünce elbette."
"Şimdi nerede?"
"Jamaika'da, bir konferansta, ama birkaç güne kadar döner. Bu arada polisle işbirliği yapıp kloş denilen kişi hakkında bildiklerini öğreneceğim."
"Polis mi?" dedi Sanders. "Daha önce dediğim gibi kloşun poliste dostları var. Olduğunu biliyorum."
"Bu işi sessiz sedasız halledeceğiz, meraklanmayın. Bir şey öğrenirsek sizi ararız."
Hall ayağa kalktı.
"Buraya geldiğiniz için size gerçekten teşekkür ederim. Bermuda'da ne kadar kalacaksınız?"
"Neden sordunuz?"
Çünkü eğer daha rahat etmek isterseniz emrinize bir polis vermeyi düşünüyorum da.
Olmaz dedi Sanders, teşekkürler.
El sıkıştılar, Front Caddesi boyunca yürüdüler. Dükkanların önleri İrlanda ketenlerine, İskoç kaşmirlerine, Trimingham'ın vitrinindeki Fransız parfümlerine bakan turistlerle doluydu.
Gail acaba bize inandı mı diye sordu.
Sanırım ama onun bir şeyler yapmasını beklersek hapı yutarız.
Biraz ileride Sanders Pan American bilet gişesini gördü. Oraya gelince Gail'ın koluna dokunarak Pan American'ı gösterdi. Genç kadın durup baktı. Vitrine mavi harflerle Pan Am yazılmıştı.
Gitsek de başımız dertte, gitmesek de dedi. Sonra korku içinde yaşamak istemem.
David de vitrine bir an baktı. Haydi Truist'e gidelim dedi.
Size ben demiştim demeyeceğim dedi Truist. Şapşal herifler. Yangın çıktığını kabul etmeleri için önce kendilerinin yanması gerek.
Sanders İspanyol gemisinde araştırma yapacağını bildirdin mi diye sordu.
Evet, saygıdeğer Bay Hall'a bundan söz etmediniz değil mi?
Hayır etmedik.
Hakkınızda pek temkinli konuştu dedi Gail.
Temkinli mi?
Truist bir kahkaha attı. Sözcüğü yerinde kullanmadınız. Onlar kırtasiyecilikten, politikadan başka bir şey düşünmez, yapmazlar.
Yani bu konuda da bir şey yapmayacaklar mı?
Belki yüzyılın sonunda harekete geçmek akıllarına gelir.
Truist başını salladı. Sanki hükümeti, hükümet yetkililerini aklından çıkarmak istiyor.
Peki şimdi ne yapacaksınız?
Gail kalıyoruz dedi. Zaten seçme şansımız yok.
Bu işin tehlikelerini düşündünüz mü?
Sanders düşündük dedi.
Pekala, o halde size temel birkaç kural söyleyeceğim. Bu andan itibaren söylediklerimi harfi harfine yapacaksınız. Zamanı gelince, zaman olunca istediğiniz kadar soru sorabilirsiniz. Ama olmazsa önce harekete geçer, soruyu sonra sorarsınız.
Gail David'e baktı. Sürünün lideri.
Truist, o da ne demek diye sordu.
Hiç, daldığımızda David kendisine itaat etmediğim için bana kızdı da.
Hakkı var. İşi kazasız belasız atlatabiliriz. Ama öyle anlar gelir ki kurtulmanız, sorgusuz sualsiz harekete geçmenize bağlı olur. Bana karşı geldiğiniz her seferde poponuza bir tekme yersiniz. Bunu asla unutmayın. Benim yüzümden ölmenizi asla istemem.
Sanders sana karşı gelecek değiliz dedi. Savaşa gitmiyoruz.
Güzel. Şimdi, Truist gülümsedi. Şimdi yapacaklarınız. Bir, Orange Grove'a dönün, mobiletlerinizi geri verin, eşyalarınızı toplayın, buraya gelin.
Ne?
Gördünüz mü? Hemen soru sormaya başladınız. Eğer bu kargaşalığın içine atılmaya kararlıysanız sizi gözümün önünde görmek istiyorum. Cloche'un adamları buraya ulaşamazlar. Oysa Orange Grove'da başınıza ne geleceği hiç belli olmaz.
Ama diye Gail karşı koyacak oldu. Burası...
Biliyorum. Evim günlüğü $100 bir kulübeye benzemez ama rahat edersiniz. Üstelik burada hiç kimse yatağınıza vudu bebekleri koymaz.
11. ayının sonu. Sayfa 182.